Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti, mağfireti, muhabbeti, merhameti üzerinize olsun kıymetli Erkan Radyo dinleyicileri. Haber Tadında programıyla karşınızdayız. Sevgili dinleyiciler, bu hafta da elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri, bilgileri sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz. Sevgili dostlar, hayatta kalmak, vücudumuzun ihtiyacı olan besinleri karşılamak için her gün yemek yememiz gerekiyor. Vücudumuzun bir ihtiyacı bu. Ancak yemekle olan ilişkimizin zaman içinde değişmesi sağlığımızı derinden etkileyebiliyor. Yani 7'sinde iştahımız neyse 70'inde o olmuyor. 7'sinde vücudumuzun gereksinimi neyse 70'inde o olmuyor. Dolayısıyla sürekli değişken bir arz talep süreci var. Dolayısıyla bunu dengelemek gerekiyor. İşte bununla ilgili bir araştırma var. Hangi yaş grubunda hangi beslenme alışkanlıkları gelişiyor şeklinde o araştırmanın ayrıntılarını sizinle paylaşacağız. Sevgili dostlar, yaşamak için mi yiyoruz yoksa yemek için mi yaşıyoruz? Yiyeceklerle karmaşık bir ilişkimiz ve fiyat, bulunurluk, hatta çevre baskısı gibi bu ilişkiyi etkileyen çeşitli faktörler var. Ama iştah ve yeme isteği herkesin paylaştığı, bütün insanların ortak bir özelliği. Açlık hissi bizde yeme arzusu doğurarak vücudun beslenmesi gerektiğini hatırlatıyor değerli dostlar. İştahı etkileyen faktörlerden birisi de bu. Fakat koku, ses, reklam gibi yiyeceklere dair etrafımızda gördüğümüz diğer işaretler aşırı tüketime neden oluyor. Ayrıca iştah da, kişinin iştahı da sevgili dostlar, yaşa bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bir insan ömrü boyunca, hayatı boyunca iştah bakımından 7 aşamadan geçiyor sevgili dostlar. Bunları tam olarak anlamak, yemeyle ilgili aşırı veya yetersiz tüketim gibi sorunları ve bunların etkilerini anlamamıza yardımcı olacaktır. O halde 0-10 yaş arası yeme alışkanlıklarından başlayarak bu yaş gruplarına göre yeme alışkanlıkları araştırmasının detaylarını sizinle paylaşmaya başlayalım sevgili dinleyiciler. Sevgili dostlar, 0-10 yaş arasında bebeklik ve çocukluk döneminde vücut çok hızlı bir gelişme gösterir. Bu yaşlarda edinilen beslenme alışkanlıkları daha sonraki yaşlarda da etkili olacaktır. Çocuklarda bazı yiyeceklere karşı isteksizlik veya korku hissi gelişmişse ebeveynler pes etmemeli, asla pes etmemeli, pozitif bir atmosferde onları tekrar tekrar denemeleri sağlanarak önemli besinlere karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olunmalıdır değerli dostlar. Yani bir çocuk işte pekmezi sevmiyor, aman sevmiyorsa yedirmeyelim, işte patlıcanı sevmiyor, aman sevmiyorsa yedirmeyelim değil, yemesi için farklı farklı tutumlar ortaya koymamız gerekebiliyor sevgili dostlar. Ben mesela hatırlıyorum, çocukken pekmezi hiç sevmiyorum. Babam da bir yöntem bulmuştu. Çok sevdiğim Kalpol marka bir öksürük ilacıydı ya da ateş düşürücü şurup vardı. O şurup şişesinin içerisine pekmezi koyup her gün bana ilaç niyetine o pekmezi içiriyordu. Dolayısıyla bir süre sonra damağımda pekmeze karşı bir alışkanlık oluştu. Zihnimde onun lezzetine karşı bir yumuşama oluştu ve sonra baktım ki pekmeze karşı bir sıcaklık hissediyorum içinde. Dolayısıyla zamanla farklı yöntemler incelenerek, farklı yöntemler denenerek çocukların bu bazı yemeklere karşı isteksizlikleri ya da korkuları yok edilebilir değerli dostlar. Özellikle porsiyon büyüklüğü gibi konularda çocuklara kontrol hakkı tanınmalı değerli dostlar. Bu yaş grubunda, 0-10 yaş grubunda onları tabaklarını bitirmeye zorlamak, kendi iştah ve açlık hislerini izleme becerilerini yitirmelerine neden olup ileriki yıllarda aşırı yemelerine katkıda bulunabilir sevgili dinleyiciler. Dolayısıyla çok fazla aman şu kadar ye, aman bu kadar ye gibi kendimizle aynı siklette görerek tavırlar içerisine girmemeliyiz değerli dostlar. Çocuk ne kadar yiyorsa o kadar. Yoksa çok yemeye alışırsa ileriki yaşlarda da daha çok yiyeceği için onun için aşırı kilo sıkıntısı ortaya çıkabiliyor. Çocukları abur cubur yiyeceklerden korumak için devletin devreye girerek televizyon, sosyal medya ve video bloglarında bu tür yiyecek reklamlarına karşı koruyucu önlemler alması çağrıları giderek artıyor ki bunu Türkiye'de değerli dostlar TRT Çocuk gerçekten çok güzel bir şekilde paylaştı. TRT Çocuk reytingleri çok iyi olan bir kanal ve ilk 100 içerisine reyting listesine 5-6 tane program sokan bir kanal ve reklam gelirleri yüksek olabilecek bir kanal ama geçtiğimiz senelerde Genel Müdür Şenol Gökalp döneminde TRT Çocuk çocuklara zarar vereceği ve çocukları o yaşlarda reklamla muhatap kılmamak gerektiği düşüncesiyle reklamları komple kaldırdı ve gerçekten mükemmel bir hassasiyet gösterdi. Şu anda da TRT Çocuk'ta mesela çocukların izlediği bir kanalda reklam yok. Zaten çocukların izlediği bir kanalda reklam olması da çok ahlaki değil, etik dışı bir tavır. Bu şekilde de hassasiyetleri farklı kurumlarda, farklı durumlarda da gösterilerek çocukların çok fazla reklamla muhatap olup çok fazla abur cubura kaymasını önlemek gerekiyor sevgili dostlar. ...10-20 yaş arası yeme alışkanlıklarına baktığımızda ise değerli dostlar, ilk gençlik yıllarında hormonlar yüzünden iştah artışı ve bedensel büyüme ergenliğin geldiğini işaret eder değerli dostlar. Bu önemli dönemde gencin yiyeceğe yaklaşımı hayatının diğer dönemlerindeki yaşam tarzı tercihlerini etkileyecektir. Yani ergenlik çağındaki gençlerin beslenme tavırları gelecek kuşakların sağlığını etkileyecektir. Rehberlik yapılmaması halinde değerli dinleyiciler gençlerin yeme tercihleri sağlıksız sonuçlar doğurabilir. Baktığımız zaman bu ergenlik döneminde özellikle hamburgerdir, işte kızarmış patatestir gibi fast food ürünlere yönelik bir rağbet oluyor. Hem arkadaş ortamından kaynaklı hem televizyon reklamları hem farklı farklı mecralardaki reklamlar. Dolayısıyla gençler bu dönemde böyle bir fast food mutfak tarzı bir alışkanlık kazanırsa bu hayatının diğer kısmını da çok büyük bir şekilde negatif olarak etkileyecek değerli dostlar. Tam bir bedensel büyüme dönemi o 20 yaş arası. Dolayısıyla yeme alışkanlığının, lezzetin, damak tadının tam oluştuğu dönem. Dolayısıyla bu dönemde de ergenlik döneminde de ne yenip ne içildiğine çok dikkat edilmesi gerekiyor sevgili dostlar. ...20-30 yaş arası yeme alışkanlıklarına baktığımız zaman değerli dostlar, üniversiteye gitmek gibi, evlenmek gibi, çocuk sahibi olmak gibi gelişmeler yaşadığımız bir dönem. Yani 20-30 yaş arasında yaşam tarzında değişikliklere gidiyoruz ve dolayısıyla bu değişiklikler kilo almaya neden olabilir. Vücutta fazla yağ bir kez toplandı mı ondan kurtulması zor değerli dinleyiciler. Enerji ihtiyacımızı karşılamaya yetmeyecek kadar az yediğimizde vücudumuz güçlü iştah sinyalleri göndererek bu açığı kapatmayı sağladığı halde aşırı yemeği önleyecek sinyaller çok daha zayıf değerli dinleyiciler. Bu ise fazla tüketim döngüsüne girmeye neden oluyor. Zamanla az yemeği zorlaştıran fizyolojik ve psikolojik faktörler devreye girebiliyor. Bu konudaki yeni araştırma alanlarından biri doygunluk hissi konusunda değerli dostlar. Kilo vermeye çalışanlar için bu oldukça önemli. Zira az yeme önündeki en büyük engellerden biri bastırılamayan açlık hissi. Protein, su ve lif içeriği yüksek olan besinler daha uzun süre tokluk hissi verir. Bu bakımdan gıda sektörüyle ortak çalışarak yemek ve atıştırmalıkların yararlı olacak şekilde üretilmesi sağlanabilir değerli dinleyiciler. ...30-40 yaş arası yeme alışkanlıklarına baktığımız zaman 30-40 yaş arası iş hayatına atılan yetişkinler bu kez de yoğun bir stresin etkilerine maruz kalıyor. Araştırmalar nüfusun %80'inde stres nedeniyle iştahta ve yeme alışkanlıklarında değişim yaşandığı, Bunların yarısının iştahında azalma olurken yarısının da aşırı yemeye başladığını gösteriyor. Strese karşı gelişen bu farklı tepkiler hakkında fazla şey bilinmiyor. Özellikle yüksek kalori yiyeceklere ilgi gösterme şeklinde ortaya çıkan ve yeme bağımlılığı olarak ifade edilen olgunun varlığına birçok bilim insanı inanmıyor değerli dostlar. Mükemmeliyetçilik ve sorumluluk duygusu gibi kişilik özellikleri stres ve yeme davranışları arasındaki ilişkide aracı bir rol oynayabilir. İş yerini yeme sorununu azaltmaya hizmet edecek şekilde düzenlemeye özen göstermek ve işverenin verimliliği artırmak için çalışanlarının daha sağlıklı olmasını teşvik edecek önlemler alması, stresle baş etme yollarını bulmak kadar önemli değerli dostlar. Evet, bu da çok önemli. Yani işverenin de bu konuda beslenme konusunda hassas olması ve çalışanlarını bu şekilde yönlendirmesi çok önemli. Yaş ne olursa olsun. Çünkü insan baktığımız zaman günümüz dünyasında gününün 1/3'ünü, hatta ek mesai vesaire dersek 2/3'ünü bile kimi zaman iş yerinde geçirebiliyor. Dolayısıyla işverenin bu konuda bir hassasiyeti, beslenme hususunda, spor hususunda bir hassasiyeti varsa gerçekten çalışanı pozitif olarak çok ama çok etkiliyor. Bu da çok güzel bir yön olur. Mesela bir arkadaşımın çalıştığı şirkette patron çalışanların sağlıklı ve sıhhatli bir çalışma ortamı sağlamaları ve işe daha enerjik gelmelerini sağlamak için iş yerine büyük bir spor salonu yaptırıyor. Sadece çalışanları spor yapsın diye, onlar daha sağlıklı olsun diye, gerçekten güzel bir yönlendirme değerli dostlar. Sevgili dinleyiciler, 40-50 yaş arası beslenme alışkanlıklarına baktığımız zaman çoğu insanın sağlığına zararlı olacağını bildiği halde alışkanlıklarını değiştirmekte zorluk çektiğini gördüğümüz, yaşam tarzımızı değiştirme yönünde adım atmadan sağlıklı bir vücuda ve beyne sahip olmak istiyoruz diyor araştırma bu yaş grubu için. Vücudun sağlıksız olmasında en büyük etkenlerden biri beslenme. Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık ve ölüm oranları üzerindeki en büyük faktörleri sigara, sağlıksız beslenme, fiziksel aktivite azı ve fazla alkol kullanımı olarak sıralanıyor. Gerçekten önemli. Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık ve ölüm oranları üzerindeki en büyük faktörler diye bir listesi var değerli dinleyiciler. Burada ilk başta sigara geliyor, ikinci sırada sağlıksız beslenme geliyor, üçüncü sırada fiziksel aktivite azlığı geliyor ve dördüncü sırada fazla alkol kullanımı geliyor değerli dostlar. Dolayısıyla sağlıksız beslenme çok büyük riskler oluşturuyor değerli dinleyiciler. 40-50'li yaşlardaki insanların sağlıkları için çeşitli alışkanlıklarını değiştirmesi gerekiyor. Fakat tansiyon, kolesterol gibi rahatsızlıklar uzun bir süre teşhis edilmeden var olabiliyor değerli dinleyiciler. ...50-60 yaş arası gruba baktığımız zaman 50 yaşından sonra her yıl kasların %0.5'i ile %1'i kayba uğramaya başlıyor değerli dinleyiciler. Yetersiz fiziksel aktivite, yetersiz protein tüketimi ve kadınlarda menopoz kas kaybını hızlandıran etkenler olarak ön plana çıkıyor. Yaşlanmanın etkilerini asgariye indirmede sağlıklı ve bol çeşitli beslenme ile fiziksel aktivitede büyük önem taşıyor. Fakat yaşlanan nüfusun yiyebileceği ve ihtiyaçlarını karşılayacak türden yüksek protein içeren besinleri uygun fiyata elde etmeleri sorunu ortada duruyor değerli dostlar. 60-70 yaş arası beslenme alışkanlığına baktığımız zaman ortalama yaşam süresinin giderek artması insanların yaşlılık dönemlerini de mümkün olduğunca sağlıklı ve kaliteli geçirmelerinin sağlanması sorununu gündeme getiriyor değerli dostlar. Yaşlılarda açlık hissi eksikliği ve iştahsızlık sorunu yaygın olduğundan gerekli besinleri düzenli almalarını sağlamak gerekiyor. Aksi halde kilo kaybı ve kırılganlık artışı gündeme geliyor. İştah kaybının nedeni Alzheimer gibi hastalıkların etkisine bağlı da olabiliyor değerli dostlar. Yemek yemek sosyal bir etkinlik aynı zamanda değerli dinleyiciler. Yaşlıların yalnız kalması yemekten zevk almamaları sonucu doğurabilir. Ayrıca yutma güçlüğü, diş ve damak sorunları, tat ve doku alma duyusunun azalması gibi nedenler de yeme sorununa yol açabilir. Dolayısıyla sosyal bir ortamda yaşlılarımıza yemek ikram etmek, hep beraber yiyelim, hep beraber tadalım, hep beraber muhabbetle yiyelim şeklindeki çağrılar onların yeme, içme alışkanlıklarını daha düzenli yürütmelerini sağlayacaktır. Yemek sadece vücudumuzun ihtiyaç duyduğu bir yakıt değil değerli dostlar. Aynı zamanda sosyal ve kültürel bir tecrübe, doğru yiyeceklerin sağlığımız üzerindeki olumlu etkilerini akılda tutarak her yemek yeme fırsatını bize zevk veren pozitif bir deneyime dönüştürmeye çalışmalıyız değerli dostlar. Ne yediğiniz kadar nasıl yediğinizde, yani hangi duygular içerisinde yediğinizde çok önemli değerli dinleyiciler. Bir besin maddesini, çok sevdiğiniz sağlıklı bir besin maddesini öfkeyle hızlı hızlı yerseniz o sizin için zararlı bir şeye dönüşebilir. Ya da farklı farklı süreçler. Dolayısıyla duygu çok önemli değerli dostlar. Her eylemde o eylemi yaparken içinde bulunduğumuz duygu çok önemli. Dolayısıyla tebessümü, güzelliği çehremizde hakim kılmamız gerekiyor yemek yerken de. Evet, 7'den 70'e yaş gruplarının yeme alışkanlıklarını, beslenme alışkanlıklarını sizinle paylaştık değerli dostlar diyelim ve haber tadında devam edelim. Sevgili dostlar, uyku hayatımızın düzenini her şekilde etkileyen bir unsur. Olmazsa olmazımız, vazgeçilmezimiz. Araştırmalar gösteriyor ki az uyumak hem beynimizde hem de vücudumuzda büyük etkiler yaratıyor. Berkeley Üniversitesi'nden nöroloji ve psikoloji profesörü Matthew Walker da bunu bize anlatmayı görev edinmiş. Rekabet ve hızın hüküm sürdüğü yaşamlarımıza her şeyi sığdırmaya çalışırken niye uykuyu sığdıramadığımıza akıl sır erdiremiyor psikoloji profesörü Matthew Walker. Walker, Neden Uyuyoruz kitabıyla yaşam tarzlarımızı değiştirmeyi istiyor. Böylece ömrümüzü de uzatabileceğimize dair kanıtları var. Biyolojiyle ne zaman savaşsak yeniliyoruz, mağlup olduğumuzu anlamamız için hasta olmamız yeterli diyor Profesör Matthew Walker. Sevgili dostlar, uyku gerçekten çok önemli. Uykunun nasıl, ne şekilde olmasını iyi irdelememiz, değerlendirmemiz gerekiyor. Uykusuzluk gerçekten birçok problemi beraberinde getiriyor. İşte bu problemlere nöroloji ve psikoloji profesörü Matt Walker'ın gözünden dilerseniz beraberce bakalım. Sevgili dostlar, daha kısa uyku, daha kısa bir ömür demek. Epidemiyolojik araştırmalara göre ne kadar kısa uyursanız ömrünüz de o kadar kısalıyor. Kısacası eğer sağlıklı ve uzun bir yaşam istiyorsanız iyi bir gece uykusuna yatırım yapmanız gerekli. Uyku bir insanın isteyebileceği en demokratik ve parasız sağlık sistemi. Yani uyku karşılığında kimse bizden bir şey istemiyor. Şöyle güzel bir uyku için acı reçete tanımını yapmak da zor. Yetersiz uykunun zihinde ya da bedende kötü etkilemediği bir unsur bulmak da zor değerli dostlar. Öte yandan uykunun doğal bir şekilde gerçekleşmesi de önemli. Çünkü uyku haplarının kanser ve enfeksiyon riskini artırdığı söyleniyor. Peki uykuyu atlarsak vücudumuza neler olur değerli dostlar? Modern dünyada bizi öldürebilecek her türlü hastalığın çoğu bir şekilde uyku eksikliğiyle bağlantılı. Alzheimer, kanser, kalp rahatsızlıkları, obezite, diyabet, depresyon, anksiyete ve hatta intihar da bunlara dahil değerli dostlar. Bunların da bir şekilde uykuyla, uykusuzlukla alakası var. Bedenin tüm büyük fizyolojik sistemleri ve beynin çalışmasını sağlayan ağlar uyku sırasında bakıma giriyor değerli dostlar. Ve yeterince uyumazsanız da bu bakım, yani bütün fizyolojik sistemlerin ve beynin bakımı yarıda kalıyor. 50 yıllık bilimsel araştırmalar sonucu uyku uzmanlarının sorduğu temel soru da değişti ve artık uyku nelere yarar diye değil, uykunun bize sağlayamadığı herhangi bir şey var mı diye soruyorlar. Şu zamana kadar uykunun yarar sağlamadığı bir şey bulunamadı der dostlar. O kadar faydalı bir şey uyku. Peki sağlıklı bir yaşam için, sağlıklı olmak için bir insan ne kadar uyumalı değerli dostlar? Bu konuda bazen farklı rivayetler ortaya çıksa da bu makalede yer alan yani nöroloji ve psikoloji profesörü Matt Walker'ın tabirine göre buna en kısa yanıt yani sağlıklı olmak için bir insan 7 ila 9 saat arasında uyumalı diyor Profesör Matt Walker. 7 saatten az uyursanız bağışıklık sistemi ve bilişsel performans etkilenmeye başlıyor değerli dostlar. 20 saat uykusuz kaldığınızda yasal sınırı da aşacak düzeyde sarhoş bir insandan hiçbir farkınız kalmıyor. Uykusuzluğun getirdiği asıl sorun şu, ilk başta sizi ne kadar olumsuz etkilediğini fark etmiyorsunuz bile. Sonra zamanla olumsuz etkileri ortaya çıkmaya başlıyor. İşte asıl tehlikeli olan bu sevgili dostlar. Uykusuzluğu başta büyük bir problem olarak görmüyorsunuz. Etkileri de büyük olmuyor ama zamanla uykusuzluğu doğuruyor ve zamanla bu problemleri görmeye başlıyorsunuz. Değerli dostlar, istatistiklere göre sanayileşmiş toplumlarda açıkça görülen bir eğilim var. Nedir o eğilim? Son 100 yılda uyku süresi tehlikeli düzeyde aşınmaya uğradı. Uykudan feragat ettiğimizde de REM uykusuna yani uykunun rüya gördüğümüz safhasına geçemiyoruz. Oysa hem zihinsel sağlığımız hem de yaratıcılığımız için REM uykusuna geçmek önemli yani uykunun o rüya kısmına geçmek önemli. REM uykusu bir bakıma duygulara gece boyunca ilk yardım yapmak anlamına geliyor değerli dostlar. Peki insanlar neden az uyuyor? Bir de buna bakalım değerli dinleyiciler. İnsanlar bilgi eksikliğinden dolayı az uyuyor değerli dostlar. Bilim insanları uykunun önemi hakkında derin bilgi sahibi ama kamuoyuyla bu bilgileri paylaşmakta zorlanıyor. Birçok insan uykunun ne anlama geldiğini, gerçekten önemini tam olarak bilmiyor ya da bilmek istemiyor ya da anlamıyor değerli dinleyiciler. Peki bir başka nedeni, insanların az uyumasının bir başka nedeni, önemli bir nedeni yaşamın hızlı akması değerli dinleyiciler. Çoğumuz uzun saatler çalışıyoruz ve işe gidiş geliş sürelerimiz de giderek uzuyor. Evden sabah çok erken saatlerde çıkıyor, akşam da daha geç saatlerde dönüyoruz ve yolda uzun süre vakit geçiriyoruz ve doğal olarak iş dışında ailemize ve sosyal yaşamımıza vakit ayırmak istiyoruz. Ancak arkadaşlarımızla beraber vakit geçirmek ya da televizyon izlemek gibi bizi rahatlatacak aktiviteler aynı zamanda günümüzün tamamını yiyor ve bu faaliyetleri yapmak içinse uykumuzu feda etmek durumunda kalıyoruz. Az uyumanın, insanların az uyumasının bir başka etkeni de davranışlar ve inançlar değerli dostlar. Uykunun bir imaj sorunu da var. Birine 9 saat uyuduğunuzu söyleseniz, gerçekten mi diye sormaları ihtimali çok yüksek. Sizin ne kadar tembel bir insan olduğunuzu bile akıllarına getirebilirler. Hatta birçok insan ne kadar az uyuduklarıyla övünebiliyor. Peki uyuyan bir bebek için amma aylak bir şey dendiğini duydunuz mu hiç? Bunun nedeni bebeğin gelişimi için uykunun ne kadar kritik olduğunu bilmemiz değerli dostlar. Öte yandan araştırmalara baktığımızda bebekler ve yetişkinler arasında bir fark olmadığını görüyoruz. Çocukluktan sonra da uyku unsurunu hayatımızın merkezine koymalı, hatta diğer insanlara da ihtiyaç duydukları uykuyu uyumaları için cesaret vermeliyiz değerli dinleyiciler. Az uyumada bir başka etkense çevremiz. Dünya artık karanlığa aç bir yer. Sağlıklı uyumamızı sağlayan melatonin hormonunu salgılamamız içinse karanlığa ihtiyacımız var değerli dinleyiciler. Ne yazık ki elektrikli ışık yağmuruna tutuluyoruz. Bilgisayarlarımızdan telefonlarımıza her yerde bulunan LED ekranlardan gelen mavi ışık melatoninin en büyük düşmanı değerli dinleyiciler. Az uyumamızın bir başka etkeni ise sıcaklık değerli dostlar. Evlerimiz sıcak olsun istiyoruz ama iyi bir uyku için serinliğe ihtiyacımız var. Çekirdek ısının yaklaşık 1 santigrat derece düşmesi gerekli ki beyin ve beden iyi bir uykuya hazırlanabilsin. Bu nedenle uykunuzda iyi dinlenmek istiyorsanız değerli dinleyiciler, termostatınız geceleri 18 santigrat dereceyi göstermeli. Artık mağaralarda yaşamadığımız için memnunuz belki ama teknolojinin evimizi ele geçirmesi de doğal yollarla uykuya dalmamızı sağlayan çevresel unsurları ne yazık ki yok ediyor değerli dostlar. Yani günün 24 saatinde doğal bir sıcak hava, soğuk hava döngüsü olması gerekir ama ne yazık ki artık böyle ortamlarda yaşamıyoruz. O yüzden ortalama termostatın geceleri 18 santigrat dereceyi göstermesi uyku için, güzel, sağlıklı bir uyku için ideal değerli dostlar. Peki hatalarımıza baktık. Neden az uyuyoruz? Neden uyuyamıyoruz? Neden uykularımız bölünüyor? Hatalarımızı gördük. Peki bunları düzeltebilir miyiz değerli dostlar? Bunların düzeltilebilirliği ne? Hem evet aslında bu sorunun cevabı hem de hayır. Kaybettiğiniz uyku süresini, bunca yıl kaybettiğiniz uyku süresini geri almanın bir yolu yok. Ancak kendinize dönüp bir bakmak ve değişmek için hiç de geç değil aslında. Bu konudaki en büyük yanılgı uyku açığının sonradan kapatılabileceği fikri. Oysa bunu yapamazsınız değerli dostlar. Uyku bankadan kredi alıp sonra ödemek gibi bir süreç değil. Birçok insan hafta içi az uyuyup hafta sonu yataktan çıkmamayı, özellikle de pazar günleri akşama kadar uyumayı kendine alışkanlık edinmiş. Biz buna sosyal jet lag, hatta sosyal bulimia adını veriyoruz diyor nöroloji profesörü Matt Walker. Öte yandan araştırmalara göre uykusuzluk sorunu için doktora gidenlerin yarısı tedavi için denileni yaparken yarısı denilenleri dinlemiyor bile değerli dostlar. Peki neden uyku depolayamıyoruz? Uyku saatini depolayabileceğimiz bir banka olsa ve onları taksit taksit kullansak harika olurdu değil mi değerli dinleyiciler? Hafta sonu uykuyu depolar, hafta içi de rahat bir şekilde geceleri gündüzleri kullanırdık mesela. Mesela fıtratımız gereği hayatımızı kurtaran yağ hücrelerimiz var. Böylece enerjiyi zaman zaman depoluyor. Kıtlık gibi durumlarda da hayatta kalmak için bu enerjiyi tüketebiliyoruz sevgili dinleyiciler. Maalesef beynimizde benzer bir sistem gelişmedi. Çünkü anlamlı bir sebebi olmamasına rağmen kendisini uykusuz bırakan tek canlı türü biz insanlarız. Sevgili dostlar, bir gecelik uyku bile beyin ve bedende görülür değişimler yaratıyor. Yani biz etkilenmeye çok açığız. Uyku nedeniyle pozitif ya da negatif etkilenmeye çok açığız değerli dostlar. Peki uykunun öneminden bu kadar bahsettik değerli dinleyiciler. Uyku dedik, gerçekten hayatımızın vazgeçilmezi, sıhhatimiz için gerekli, çok ama çok gerekli. Uykusuzluk birçok probleme yol açıyor. Bunlardan bahsettik ama iyi bir uyku için birkaç tavsiyemiz de var. Onlarla hem bu haberi hem de haber tadındayı noktalayalım. Sevgili dostlar, iyi bir uyku için her gün aynı saatte, yani düzenli bir şekilde kalkmamız gerekiyor. İyi bir uyku için kendimizi karanlıklara gömmemiz gerekiyor. Yatmadan bir saat önce tüm ışıkları ve ekranları, telefon ekranlarını, bilgisayar ekranlarını, tablet ekranlarını kapatmamız ve o mavi ışıklardan, LED ekranlarından kaçmamız gerekiyor değerli dostlar. İyi bir uyku için evin serin olması gerekiyor. İdeal derecede 18 santigrat derece değerli dinleyiciler. Uykuya dalamıyorsanız değerli dostlar, 20 dakikadan fazla yatakta kalmayın. Dolayısıyla 20 dakika içerisinde uyuyamıyorsanız farklı bir etkinliğe merhaba deyin. Sonra tekrar uyumak için çaba gösterin. İyi bir uyku için değerli dostlar, yatmadan 12 saat önce uyarıcı özelliği olan kahveyi kesinlikle kesin değerli dostlar. Bakın uzmanlar 12 saat diyor. Yani birkaç saat önce değil, yatmadan 12 saat önce uyarıcı özelliği olan kahveyi kesinlikle kesin. Evet sevgili dostlar, iyi bir uyku için birkaç tılsımlı bilgiyi sizinle paylaştık. Uykunun gerçekten ne kadar önemli olduğunu uykusuzluğu tadanlar çok çok iyi bilirler. Gerçekten uykunun bambaşka bambaşka bir tadı olduğu gibi bambaşka sağlık sebepleri de var. Dolayısıyla uykuya gerekli önemi gösterelim değerli dostlar. Diyelim ve haber tadındayı noktalayalım. Mutlu, huzurlu, güzelliklerle dolu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, Rabbimin sizi sevmesi, sevdirmesi ve sevindirmesi temennisiyle, çehrenizde tebessümün, gönlünüzde huzurun daim olması temennisiyle, hafta yine aynı gün ve aynı saatte haber tadında programında görüşmek temennisiyle, hoşça kalın, dostça kalın efendim.